Biliyorsunuz ilk toplantıda yakın ifadeler kullanıyorum. Acılarla, sorunlarla, sıkıntılarla, bazen de mutlu anılarla dolu bir yılı, 52 haftalık bir yılı geride bıraktık. 2010'u geride bıraktık. Hatta bu yeni yıldan beri 8 yıl, bugün ayın kaçı? 8, 8'i mi 9'u mu? 9'u, en azından 8 tam günü bu yıldan da bir şekilde yemiş durumdayız. Ve her yılın başında olduğu gibi bu yıl içinde mutlaka hepimiz yeni yeni kararlar aldık. Değil mi? Değişik şekillerde hepimiz yeni yılın içerisine giriş yaparken ben bu yıl şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım, şöyle daha iyi olacağım diye birçok sözlerde verdik. Örneğin bazılarımız kilolarla boğuşuyor. Bazılarımız kilo verme konusunda, kimisi hoşuna gitmeyen alışkılar konusunda, kimisi kiliseye ve buna bağlı olarak Rabbin sözüne daha bağlı, daha sadık kalması konusunda, kimisi de ne bileyim daha Rabbin sözünü paylaşma konusunda daha kararlı olacağım konusunda. Listeyi uzatmak mümkün tabii ki. Hepimiz mutlaka yeni yılın başında buna benzer sözler verdik. Yeni yeni kararlar aldık. Ama burada asıl görülmesi gereken önemli olan nokta şu sevgili kardeşler. Almış olduğunuz karar ne olursa olsun, ama kilo konusunda olsun, ama kutsal kitabı düzenli bir şekilde her gün okuma konusunda olsun, hangi konuda olursa olsun almış olduğunuz karar kesinlikle aldığınız karar yönünde adım atmış olmanız gerekiyor. Yani düşüncede bir takım kararlar almak bizi hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Kilo konusunda karar verebilirsin ama onun gerektiği şekilde adımlar atmazsan eğer kilon yerinde kalacaktır ya da artacaktır. Değil mi? Aynı şekilde Rabbin sözünü düzenli okuyacağım, düzenli çalışacağım, düzenli not alacağım konusunda karar vermiş olabilirsin. Ama o yönde adım atmadıysan, eğer atmazsan, bu sözün durduğu yerde sana destek olmayacaktır. Sana gereken gücü kesinlikle vermeyecektir sevgili kardeşler. Bunu iyice anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Tanrı hiçbir zaman bizim adımımızı attırmayacak ya da devamlı vurguluyorum, bizim adımımızı itmeyecek Tanrı. Biz aldığımız karar yönünde adımımızı atacağız. Tanrı arkadan bize destek olacak. Bir adım daha atacağız, arkadan bir destek de alacağız. Attığımız küçük adımlar, attığımız o küçük adımlar, kararlı adımlar bizi ne yapacak? Güzel sonuçlara, o bereketli sonuçlara ulaşmamızı ne yapacak? Sağlayacak. Evet. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz kilise topluluklarında var olan hizmetin nasıl olması gerektiği konusunu ele almıştım. Geçen sene de almıştım, ondan önceki sene de almıştım. Ve o konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmıştık birlikte. Konuyu açıklamaya çalışırken Rab İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermiş bir kişinin, bir bireyin bağlı olduğu toplulukta nasıl etkili bir şekilde faal olabilir, yararlı olabilir ya da ne bileyim topluluğun hem içsel anlamda gelişip büyümesi konusunda ya da sayısal anlamda gelişip büyümesi konusunda bu tür konuları bir şekilde ele alıp derinlemesine burada inceledik birlikte. Ve konumuza giriş ayeti olaraktan Markos 10. bölümden bir ayet kullanmıştık ki ben bu ayeti bu sene ezberlemenizi istiyorum. Gerçekten aslında bu ayeti hepimiz ezberleyelim. 10. bölümün 45. ayeti. Biz bu ayet üzerinde 2-3 defa konuştuk. Hizmet konusunu ele alırken. 10. bölümün 45. ayeti. Bize diyor ki insanoğlu hizmet edilmek için değil, tam tersine hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna vermeye, kurtarmalık olarak vermeye geldiğini bu ayette okuyoruz. O kadar zor bir ayet değil. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Bunu bile ezberlesiniz. Benim için bu bile yeter. Rab hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Eğer Rabbimiz önümüzde duran bir örnekse, bir modelse, biz de onu örnek almak zorundayız. Ve konuyu noktalarken, önceki yıllarda bu konuya açıklık getirip konuyu noktalarken, Yuhanna 13. bölümden bir ayet kullanmıştım. 14. ayet. Yuhanna 13, 14. ayeti kullanmıştım. Orada şöyle bir ifade kullanıyor. Ben Rab diyor ve öğretmenken ayaklarınızı yıkadığıma göre siz de birbirinizin ayaklarını yıkamakla yükümlüsünüz. İsa ne yaptı? Öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Ve bize bir model bıraktı. Bize de şunu gösterdi ki evet biz de ne yapacağız? Birbirimizin ayaklarını yıkayacağız. Yani birbirimizin ruhsal alanda gelişebilmesi için gereken destek neyse hizmet konusunda o desteği vermekle yükümlüyüz sevgili kardeşler. Ve İsa'nın yine başka bir yerde aynı bölümün 13. bölümün içerisinde şöyle diyor. Ben Rab 14. ayette ya evet pardon. Yani ben hizmet ettim. Sizler de birbiriniz için hizmet etmeye devam edeceksiniz. Yani eğer hizmet eden bir Tanrı varsa, başlık olaraktan belki onu düşünebiliriz. Hizmet eden bir Tanrı varsa onun evlatları da iyi birer hizmetçi olması lazım. Değil mi? Hizmet eden Tanrı'nın hizmetçi çocukları olması lazım. Hizmet için mırıldanmadan, hiçbir ses çıkarmadan, sevinç içerisinde hizmet eden çocukları olması gerekiyor. Evet. İsa Mesih bu açıklamayı biliyorsunuz ne zaman yapmıştı? Anımsayanınız var mı? Yuhanna 13. bölümden söz ettim. İsa bu açıklamayı, ben sizin ayaklarınızı yıkadım, bundan sonra siz de birbirinizin ayaklarınızı yıkayın dediğinde bunu ne zaman yapmıştı? Çarmıh ölümünden sonra mıydı, öncesinde miydi? Öncesiydi değil mi? Yani çok, belki birkaç saat kalmıştı çarmıh ölümüne. Birkaç saatlik bir zaman kalmıştı, çok az bir zaman kalmıştı. Öğrencileriyle birlikte Kudüs'te, yukarı odada son bir yemek yediler. Öğrencilerle birlikte bir araya geldiler. Ve İsa Mesih ne yaptı? Yemeğin bitiminde çok önemli ve uzun bir konuşma yaptı. Ve emin olun sevgili kardeşler, İsa'nın orada yapmış olduğu o uzun konuşma bugün bile aynı tazeliğini bizler için de koruyor. Ve benim orada çok dikkatimi çekti. Bu bölüme baktığımız zaman, aslında sadece 13. bölüm değil ama onun öncesine gidip 13, belki 12, 13, 14, 15, 16, 17'ye kadar geldiğimiz zaman, bu bölümlere baktığımız zaman İsa'nın orada ne bir Ferisi'yi ağzına alıyor ne de Romalı yöneticileri ağzına alıyor. Bütün orada anlatılan ruhsal içeriğin bizler için geçerli olduğu çok net bir şekilde belli. Yani oradaki sözler her birimiz için aynı tazeliği diri bir şekilde 13'ten 17'ye kadar olan o kesim hiçbir şekilde bir Ferisi için, bir Romalı yönetici için bir söz kullanmıyor, tek bir söz kullanmıyor. Bütün sözler bizler için, bizlere yönelik olduğunu vurguluyorum. Onun için belki konuyu anlamak açısından Yuhanna 13. bölümü açalım. Yuhanna 13. bölümün ilk 12 ayetini okuyalım. Ve o ilk 12 ayette İsa'nın yerine getirdiği 7 hareketi var. O 7 hareket üzerinde bugün biraz durmak istiyorum. 13. bölüm, belki istersen Bülent gelsen oku. Yuhanna 13 İlk 12 ayet. İsterseniz ayağa kalkın. Zaten oturacağız epey.
Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı. Üslüğünü bir yanına koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz." diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka." dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle "hepiniz temiz değilsiniz" demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni..." 12.
Evet. Teşekkürler. Andreas, kannst du beten? Ja. Amin. Amin. Evet, oturabilirsiniz sevgili kardeşler. Düşünün, böyle gözünüzde birazcık canlandırmaya çalışın. Göklerin egemeni olan Rabbimiz en rahat olduğu yerde o yeri bırakıyor. Dağ demeden, tepe demeden, bayır demeden dolaşıyor. Hastaları iyi ediyor. Cüzzamları iyi ediyor. Sakat olanları ayağa kaldırıyor. Gözleri kör olanların gözlerini açıyor. Ölü olanları diriltiyor. Yaşam veriyor. 5000 kişiyi 5 somun ekmek, 2 parça, 3 parça balıkla doyuruyor. Ve olağanüstü bir şekilde su üstünde yürüyor. Ve elini kaldırıp o korkunç fırtınayı dindiriyor. Ve bakıyoruz ki bu aynı kişi geliyor, hizmetçilerin ayaklarını yıkıyor. Gerçekten Rabbimiz yeryüzüne gelmiş olmasına karşın bu yeryüzünde varlığını 33 yıl boyunca sürdürmüş olmasına karşın lekesizliğini, kusursuzluğunu korudu. Bir insan olmasına karşın, bedenen insan olmasına karşın ki o beden gerekliydi her birimizin kurtuluşu için, Rabbimizin diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği kusursuz, lekesiz ve günahla hiç lekelenmemişti. En büyük özelliğiydi bu sevgili kardeşler. Ve Rabbimizin kalkıp öğrencilerin ayaklarını yıkamakla onlarla özdeş olduğunu gösteriyordu. Yani kendisini onlarla bir kıldı değerli kardeşler. Ayaklarını yıkamakla. Onun için bunu altını önemli çizmek istiyorum. İman yaşamı kesinlikle insanın kendisi için yaşadığı bir yaşam değil. Biz iman hayatını yaşıyoruz ama kendimiz için yaşamıyoruz sevgili kardeşler. İman yaşamı bir hizmet yaşamıdır. Bunu altını önemli çizmek istiyorum. Yani bu hizmet yaşamı kesinlikle ve kesinlikle cennete gidip orada iyi bir yer edinmek için değil. Yani ben hizmet ediyorsam, emek veriyorsam, bir şeyler yapıyorsam topluluğun büyümesi konusunda, kardeşlerin ruhsal alanda gelişmesi konusunda, ben cennette kendime bir yer hazırlayayım, daha iyi yer benim olsun düşüncesi kesinlikle yok. Bazı düşüncelerde var bu. Çevremizdeki birçok insanların düşüncelerinde yaygın olan bir düşünce. Ne kadar iyilik yaparsam benim cennetteki yerim o kadar çok daha iyi olacak. Ama bizim hizmetimiz kesinlikle verdiğimiz hizmetin hiçbir parçası, altını çiziyorum, verdiğimiz emeğin hiçbir parçası. Örneğin mutfakta verdiğin hizmet, burada verdiğin hizmet, topluluk içerisinde verdiğin hizmetin hiçbir parçası cennete gitmek için bir basamak teşkil etmez. Yani sen şunu yaptın bir basamak, şunu yaptın bir ikinci basamak, şunu yaptın bir basamak daha diyerekten böyle bir basamakla seni cennete kesinlikle götürmez sevgili kardeşler. Senin verdiğin hizmet neyi kanıtlar? Bir şeyi kanıtlar. Rabbe yücelik olsun, doğru. Hizmet, senin vermiş olduğun emek bir şekilde şunu açık bir şekilde gösteriyor sevgili kardeşler. Senin kime ait olduğunu kanıtlıyor. Yani senin hangi kişinin ardından gittiğini, kime ait olduğunu, verdiğin hizmetin sonucunda insanlar bunu görüyor. Yani bugün eğer Songül'de ya da Ayşe'de ya da ne bileyim Sami'de bir değişiklik görüyorlarsa ben eminim ki onun Rab'den aldığı uyarılar doğrultusunda hayatına yön vermiş olduğu için ve onun etkisi altında kalarak hizmet etmiş olduğu için her ne yaparsanız Tanrı'ya yaparcasına yapın diyor ya, o düşüncede hizmet etmiş olduğunuz için o hizmet, o içtenlik, o sevgi senin kime ait olduğunu net bir şekilde gösteriyor ve gösterecektir sevgili kardeşler. Çünkü bizim kurtuluşumuz kesinlikle işlere dayanmıyor. Rabbimiz bizim kurtuluşumuz için gerekeni yaptı mı? Yaptı değil mi? Ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptı, tamamladı. Sadece bizim yapmamız gereken şey kurtuluşumuza sahip çıkmak, kime ait olduğumuzu hizmet ederekten hayatımızda kesinlikle yansıtmak. Evet, 7 hareketten söz ediyoruz. Burada okuduğumuz, Bülent'in okuduğu 12 ayetlik kesimde, son kesimlerde 4 ile 5. ayetler içerisinde, 4. ve 5. ayetler içerisinde 7 tane hareket görüyoruz. Şimdi ben eğer konuyu bir şekilde bitirebilirsem önümüzdeki hafta da yine bu 13. bölüm içerisinde kalmak istiyorum. Çünkü bu 13. bölüm oldukça geniş. Bu 13. bölümden bir konuşma daha yapmak istiyorum eğer konuyu tamamlayabilirsem. Şimdi bu 7 harekete bakalım. 4 ve 5. ayetlere bakın. İsa'nın 7 hareketi neydi? Ayağa kalkıyor. Yemekten kalktı diye okuduk değil mi? Ayağa kalkıyor. Giysilerini bir yana koyuyor. Bir havlu alıyor eline. Değil mi? Ondan sonra beline sarıyor. Daha sonra leğene su koyuyor. Sonra ayaklarını yıkıyor. Bir eylem daha var. Beline sarılı olan havluyla ne yapıyor? Ayakları kuruluyor. Tam 7 tane hareket var. Bu 7 harekette içeriği dolu aslında. Pratik olaraktan size açıklamaya çalışacağım. Birinci eylemi İsa'nın ayağa kalkmış olması. Şimdi İsa'nın ayağa kalkmış olması bu hareketiyle bize neyi gösteriyor? Kalkmış olması, harekete geçmiş olması bize gösterdiği simge şu. Rabbimiz hizmet edebilmek için göksel tahtını terk edip yeryüzüne geldiğini bize açıklıyor, gösteriyor. Demek ki bu hareketinde üç şey beliriyor bu ayağa kalkma eyleminde. Kararlılık görüyoruz burada. Kararlılık ve içtenlik, buna bir adanmışlık da diyebiliriz. Tam bir adanmışlık, yürekten gelen bir adanmışlık ve tamamlamak. Şimdi Rabbimiz her bir candan, her bir çocuğundan da aynı hareketi, aynı yaklaşımı bizlerden de bekliyor değerli kardeşler. Yani hizmet için kararlı olmamız lazım. Yani hizmet konusunda kararlı insanlar olmamız lazım. İkinci olaraktan hizmet konusunda içten olmamız lazım. Yani adanmış olmamız lazım. Kendimizi gerçek anlamda tam olarak yürekten hizmete vermiş olmamız lazım. Ve başladığımız işi üçüncü olarak da sonuca ulaştırmamız lazım. Rabbimizin başladığı işi sonuca ulaştırdığı gibi. Şimdi insan gerçekten değerli kardeşler çok ilginç bir varlık. Geçenlerde hanımla konuşurken de bazen bir ters bir olay vardı. Yani bir insanın onu nasıl yapabileceği konusunda konuşuyorduk, paylaşıyorduk da hakikaten bakıyorsun en üst, yaratılışın en üst doruk noktasında insan yaratılıyor. Her şeyden üstün varlık olaraktan yaratılıyor. O üstün varlık, en değerli varlık, bakıyorsunuz hiç beklemediğiniz bir şey yapabiliyor. Hayal kırıklığına uğratıyor bizleri. Ben birisini çok iyi tanıyordum yakından. İmanlı değildi bu kişi. Dengeliydi, işine bağlı, çocuklarına bağlı, ailesine bağlı, düzen içerisinde hayatını sürdüren bir insandı. Bir anda baktık ki, hani diyoruz ya Türkçe'de cinnet getiriyor, aldı, kendisi emekliydi, beylik tabancası vardı ve çocuklarını öldürdü, karısını öldürdü ve gitti, kendisine de son kurşunu sıktı, öldürdü. Yani o kusursuz, o harika, üst noktada yaratan insanın neler yaptığını görebiliyor musunuz? Gerçekten ilginç varlıklarız. İnsan olaraktan ilginç varlıklarız. Neden bunu söylüyorum? Buraya uyması açısından. Yani konuşmaya gelince, hani Türkçe'de biz diyoruz ya laf salatası. Yani biz laf salatasına gelince, konuşmaya gelince gerçekten hangi konu olursa olsun biliyoruz konuyu ya da bilmiyoruz. Bir şeyler söyleyeceğiz ya. Bir şeyler söylemiş olmak için laf konusuna gelince ön sıralarda, ön saflarda koşmaya özen gösteren varlıklarız değerli kardeşler. İnsan olaraktan, sizin de illa da böyle olduğunuzu söylemiyorum. Ortaya söylüyorum, herkes kendine bir pay çıkartabilir. Ama ne hikmetse, ben bunu kendi iş alanımda gördüm. Ben bunu Türkiye'de iman etmeden önceki yaşamda gördüm. Birçok alanlarda gördüm. Hizmet etmeye gelince hemen her şey duruyor. Konuşmaya gelince ön saflarda koşma var. Bir şeyler söyleme gayreti içerisine düşüyor insan. Ama aynı insan hizmete gelince, hizmet konusuna gelince bin dereden su getiriyor. Bin dereden su getiriyor. Bakın Rab ne dedi değerli kardeşler? Yuhanna 10. bölüm 11. ayette. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları için canını verir. Değerli kardeşler, Rabbimiz sadece zamanını vermedi. Sadece kendisinde var olan sorumluluğu yerine getirmedi. Hayatını da feda etti. Kendisi için değil, biz günahkarlar için. Aynı bölümün 18. ayetine bakın. Yuhanna 10, ayet 18. Canımı benden kimse alamaz diyor. Ama onu kendi isteğimle veriyorum. Canımı vermeye de, yeniden almaya da yetkim var. Vaftizci Yahya'yı düşünün. Kendisine gelmekte olan İsa Mesih'i gördüğü zaman ne dedi? İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Şimdi Eski antlaşmaya baktığımız zaman, eski antlaşma kesimine baktığımız zaman günahların bağış bulabilmesi için, günahların bağışlanabilmesi için kuzu günahların yerine geçerekten ne yapılıyordu? Kurban ediliyordu. Kanı akıtılıyordu. Ve o hayvandan akan kan tabii ki günahı ortadan kaldırmıyordu ama simgesel anlamda o hayvandan akan kan günahı örtüyordu. Üzerini bir şekilde örtüyordu. Ve bütün bu kesilmiş olan kurbanlar ileride olacak olan tek ve son kurban olacak olan İsa Mesih'i bir şekilde işaret ediyordu. Bütün kurbanlar eski antlaşmadan bakın Yuhanna Yaratılış 3. bölüm ilk peygamberlik sözü 15. ayette görüyoruz. 3. bölüm 15. ayette 1. Musa kitabının 3. bölüm 15. ayette orada ne yapıyor? Diyor ki işte o senin başını ezecek, sen onun topuna saldıracaksın diyor. Ve Tanrı daha sonra kurban kesip deriden kaftanla Adem'le Havva'nın utancını örtüyor. Şimdi orada ilk kurban kesiliyor. İlk kan akıtılıyor. Oradan başlayıp ta Golgota tepesine kadar kan izi görüyorsunuz. Kutsal kitabı açın, baştan sona kadar okuyun. Gerçekten o kan izini Golgota tepesine kadar görürsünüz. Demek ki bütün o kesilen kurbanlar ileride olacak olan İsa'yı işaret ediyordu sevgili kardeşler. Şimdi İsa'nın bir kuzu olarak, kurbanlık bir kuzu niteliğinde yeryüzüne gelmiş olması bize neyi açıklıyor? Onun ne kadar kararlı olduğunu açıklıyor. O kadar kararlıydı ki ölmeye bile razıydı Rabbimiz. Yaşamak için değil, ölmek için, hem de başkalarının günahları uğruna değerli kardeşler. Göksel tahtını terk ediyor Rabbimiz. Her zaman ifade ettiğim gibi o ahırda hayvanların bulunduğu yerde dünyaya geliyor. Aşağılanıyor. Yüzüne tükürülüyor. Dikenli taç giydiriliyor kendisine. O dikenli tacı Rabbimiz giymesi gerekiyordu. O sonsuzluk tacını giyebilmesi için. Dikenli taç giyiniyor, dövülüyor, işkenceye maruz kalıyor ve bütün o korkunç acıların sahibi oluyor Rabbimiz. Bunları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Ölümün en korkuncuydu. Ölümün en acısıydı değerli kardeşler. Biz bu ölümün ne kadar korkunç bir ölüm olduğunu nereden anlıyoruz? Rabbimiz Getsemani bahçesinde dua etmeye başlarken ne diyor? Teri kan damlaları olaraktan yere düşüyordu. Hani o zeytinlik dağı olaraktan geçiyor. O zeytinlerin yağ çıkabilmesi için iki taş arasında ezildiğini düşünün. Ezilmekle yağ çıkıyordu zeytinlerden. Rabbimiz tüm insanlığın günahlarını üzerine almıştı. O kase önündeyken hepimizin günahı onun içerisindeydi. Leş gibi bir şey. O pis kabı dibine kadar Rabbimiz içmesi gerekiyordu. Onun için büyük bir acıydı çarmıha gitmezden önce. Onun için ne dedi İsa? Ey baba dedi. Eğer olanak varsa, eğer bir fırsat, bir imkan varsa bunun dışında lütfen bu kaseyi, bu bardağı benden uzaklaştır. Ama dedi benim isteğim değil. Senin isteğin olsun. Ne yapıyordu iblis? Bütün gücüyle Rabbimizin insansal yönüne, tanrısal yönüne hiçbir şey yapamazdı. Ama insansal yönüne tüm hırsla iblis saldırıyordu. Ama o tüm gücüyle hamdolsun görevini yerine getirme gayreti içerisindeydi. Çünkü kararlılıkla aldığı görevi yerine getirmesi gerekiyordu. Bizler de birçok sorumluluklar yüklendik. Aynı kararlılıkla aldığımız sorumluluğu aksatmadan, içtenlikle yerine getirmekle sorumluyuz sevgili kardeşler. Ve İsa'nın son sözü neydi çarmıhta? Tamamlandı ya da sonuçlandı. O yaptığı hizmeti sonuca ulaştırdı mı? Bu çok önemli değerli kardeşler. Başladığımız hizmeti sonuçlamak. Sona kadar sadık bir şekilde götürebilmek. Yuhanna 4. bölümde şöyle okuyoruz. Yuhanna 4 ayet 34. İsa benim yiyeceğim, beni gönderenin isteğini yapmak ve işini sonuçlandırmaktır diyor. Peki bizim işimiz ne? Bizim işimiz ne Rabbin önümüze koyduğu alandaki bizim işimiz ne? Bunu yüreğinize kendiniz yanıt verin. 17. bölümde ise bu 4. ayette 17. bölüm 4. ayetinde Yuhanna seni yeryüzünde yücelttim diyor. Yapmam için bana verdiğin işi sonuçlandırdım. Baba tarafından görevlendirildi. Aldığı görevi, sorumluluğu hiç ıkınmadan, mırıldanmadan, mızmızlanmadan sadık bir şekilde yerine getirdi. Haberci Pavlos da Efesos'ta Efesos kilisesi ihtiyarlarına bir takım öğütler verdi. Habercilerin işleri 20. bölümde bunu okuyoruz. 24. ayette. Orada diyor ki tek amacım, Pavlos'un kendisi söylüyor, dikkat edin. Tek amacım çalışma dönemimi ve Rab İsa'dan aldığım hizmeti. Hepimizin Rab'den aldığı bir hizmet var. Rab İsa'dan aldığım hizmeti sona erdirmektir. Pavlos'un da amacı aldığı görevi yerine getirmekti. Sona erdirmekti, sonuçlamaktı, tamamlamaktı. Bu hizmet Tanrı Kairos'un sevinç getirici haberine tanıklık etmektir. İşte sizin yüreğinizde karar verin dediğimin demiş olmamın nedeni bu. Aslında yanıtı burada veriyor Pavlos. Pavlos'un aldığı sorumluluk neydi? Sevinç getiren haberi kaybolmuş canlara ulaştırmak. Değerli kardeşler, senin üstlendiğin sorumluluk iyi haberi insanlara götürmektir. Kurtuluş haberini başka canların kurtuluşu için ulaştırmaktır, taşımaktır, götürmektir. Ve Timoteus'a yazdığı ikinci mektupta da şöyle diyor Pavlos, sağlıklı yarışı yarıştım. Koşu alanının sonuna ulaştım, imanı korudum diyor. Bak, koşu alanının sonuna ulaştım. Ben bunu bir keresinde burada vermiştim örnek. Ben bu iman koşusunu, hiç duydunuz mu bayrak koşusu? Bu koşu alanında bir çeşit koşu vardır ki bayrak koşusu. Koşarlar, diğeri hazır bekler, bayrak elindedir. Bırakır bayrağı, öbürü alır bayrağı koşar. Bitirdiği zaman, hedefe ulaştıktan sonra o alır, o bayrağı alır, o götürür. Şimdi bakıyorum da, ta eski antlaşmadan günümüze kadar baktığım zaman, ne bileyim Petrus'undan tut Pavlos'una kadar, Timoteus'a kadar bayrak bir elden bir ele, bir elden bir ele ulaştı. Doğru mu? Bayrak nereye ulaştırıldı? Bayrak Recep'e ulaştırıldı. Eyleme ulaştırıldı. Hatun'un eline ulaştırıldı. Evet, bu bayrağı kim taşıyor şu anda? Hacı taşıyor. Ama öyle koşmalı ki hacı, öyle koşmalı ki Recep, Hatun, bizden sonra gelecek olanlara o bayrağı teslim edelim. Bizden sonra gelecek olan canlara belki çocuklarımız olacak. Belki onların arkadaşları olacak. Belki bizim ilişki içerisinde olduğumuz insanlar olacak. O bayrağı onların eline teslim edelim. Onlar da Rab İsa Mesih gelene kadar başkalarının ellerine teslim edebilsinler. Demek ki bizim iman koşusu bir hizmet koşusu. iman koşusu, bir hizmet koşusu, bir bayrak koşusu gibi değerli kardeşler el değiştiriyor. Ama İsa Mesih bu hareketi yapabilmesi için, yerine getirebilmesi için ne yapması gerekiyordu? Kalkması gerekiyordu değil mi? Demek ki oturarak bu iş olmuyor. İman alanında hizmet oturarak olmuyor. Harekete geçmek, adım atıp ileriye doğru adımlarımızı atmak gerekiyor. Evet, birinci noktamız bu. Rabbimiz harekete geçti, ayağa kalktı ve ikinci olarak da ne yaptı? İkinci olarak da ne yaptı? Bakın bakalım kutsal kitaba. Giysilerini bir tarafa koydu değil mi değerli kardeşler? Şimdi bu neyi gösteriyor? İsa'nın giysilerini bir tarafa koyması bize neyi gösteriyor? Rab İsa Mesih'in bu hareketiyle şunu gösteriyor bize. Kendisine engel olan şeyler ne ise, hizmete engel olan, hizmet etmesine engel olan ne varsa onlardan önce sıyrılması gerekiyordu Rabbimizin. Yani bir şekilde bazı niteliklerini, Rabbimiz bazı özelliklerini bırakması, geçici olarak terk etmesi gerekiyordu. Evet. Filipliler'e yazdığı mektupta ikinci bölümde şöyle yazıyor. Filipliler ikinci bölümde. Çok iyi bilinen bir bölüm. Kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı diyor. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Demek ki Rabbimiz göksel tahtını terk etmekle, cenneti geride bırakmakla acaba tanrısal niteliklerini terk mi etmişti Rabbimiz? Tanrısal niteliklerini, özelliklerini terk mi etmişti Rabbimiz? Hayır. Kesinlikle terk etmemişti. Sadece geçici olarak bir süre için cennetteki yerini bırakmıştı. Çünkü günahlılar yararına ölebilmesi için bir insan bedeni kuşanması gerekiyordu. Evet. Rabbimiz diğer insanlardan farklı olmalıydı. Günahsız olmalıydı. Lekesiz olmalıydı. En önemli yönü buydu Rabbimizin. İnsan bedenini aldığında. Kişiliği değişmedi Rabbimizin. Kimliğini de yitirmedi hiçbir şekilde. Beden almakla. Yani tanrılığını tam olarak elinde tuttu. Tam tanrıydı, tam insandı. Bunu insan beyninde anlamakta zorluk da çeksek, tam insandı, tam da tanrıydı. Ve bu iki ayrı kişi ortaya çıktı anlamına gelmez. Sadece şunu söyleyebiliriz. İnsan bedeni kuşanmış, tanrı olarak yüce kişi oldu. İnsan bedenine kuşanmış, tanrı olarak yüce bir kişi olaraktan yeryüzüne Rabbimiz geldi. Evet, marangozun oğlu değil mi? Herkes onu o şekilde biliyordu. Marangozun oğlu olabilmesi, çalışabilmesi, dağ köşelerinde başını yaslayabilecek yer olmaksızın uyuyabilmesi için göksel rahatlığını Rabbimiz terk etmesi gerekiyordu. En doğal haklarından vazgeçti Rabbimiz. Günahlı insana hizmet etmek için. Nedir ortaya çıkan sonuç sevgili kardeşim? Demek ki hizmet ederken bizlere engel olan ne var ise onlardan sıyrılmamız, bir kenara bırakmamız gerekiyor. Kesinlikle bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ne olabilir? Birçok şey diyebilirsiniz. Örneğin gurur. İnsanın doğasında var olan bir şey. Bazen o gururu farkında olmadan besliyoruz. Gurur. Çok bilmişlik. Çok bilmiştik. Bu da insanlar arasında çok yaygın. Bedenin tutkuları. Affedememek, cinsel arzular olabilir ya da başka arzular olabilir. Affedememek. Kolayca öfkelenmek. Acelecilik. Uyuşukluk. Tam tersi. Dağınıklık. Tembellik. Mutlaka hepimizin sahipleneceği bir nokta var burada, değil mi? Biraz dağınıklığı üzerinde ben de mücadele etmem lazım. Dağınıklık. Şimdi bir soru sormak istiyorum sizlere. Bir insan ne zaman çekilmez bir hal alır? Bir insan ne zaman çekilmez, aman hiç de çekilmiyor falan dediğimiz bir kişi var mutlaka hayatımızda. Ne zaman çekilmez bir hal alır? Ben sözünü hiç dilinden düşürmeyen. Ben sözünü hiç dilinden düşürmeyen. Her zaman övgü bekleyen. Her zaman şüpheci olan. Kıskanç. Çekemez. Çabuk kırılan. Çevredekilerden çok çabuk kırılan. Naz yapan. Yani sen çekilmez olmak istiyorsan naz yap. Naz yap. Çok çabuk kırıl. Sana karşı yapılan eleştiri yapıcı da olsa hiç unutma. Sen bana geçen sene bunu yapmıştın. 3 ay önce de aynı şeyi yaptın. Hiç unutma. Aklından hiç çıkartma. Başkalarının yanlışlarını her zaman suratına vur. Sen bunu yaptın. Sen şunu yaptın. Kendinden başkasına hiç güvenme. Hep kendine güven. Ve kendinin kafada oluşan o doğrularını hiç tartışılmasına izin verme. Kafandaki doğrular tek doğru olaraktan kabul et. Hiç tartışmaya açma onları. Görevden elinden geldiğince kaçmaya çalış. Bunları yaparsan çekilmez bir hal alırsın. Aman yapmayın böyle. Sıralıyorum sadece. Başkaları için hiç kılını kıpırdatma. Hep şikayet et. Hep şikayet et. Sana karşı sana gösterilmeyen ilgi, yapılmayan yardımlar için mızmız et. Gel ondan sonra da Rab için hizmet etmeye koyul. Bu ne işkembe, bu ne lahana turşusu, değil mi? Kel alaka. Değerli kardeşler, bu tür duygular içerisinde olan bir kişinin Rab'be sağlıklı bir şekilde hizmet etmesi kesinlikle mümkün değil. Eğer ben kardeşime hizmet ederken benim kardeşime hizmet etmem bana zor geliyorsa, yalvarırım size, İsa'yı aklınıza getirin. O kadar göksel olmasına karşın öğrencilerin o tozlu, o zamanlar sandaletler vardı, o tozlu, o kirli ve sofra yemekteydiler. Böyle yemek büyük, ayaklı böyle masalar yoktu. Aynı bizim Anadolu usulü. Nasıl hani ele koyardık bakır tepsi? Yakın. Yemek yerken, eğilirken ben babamın ayağına yakındım. Bir karış. Değil mi? Öğrenciler de otururken kirli pasaklı, yemek yerlerken o ayaklar burundaydı. Biliyor musun? Terlemişler hizmetten dolayı, leş gibi kokuyor. İsa o ayakları yıkadı. Eğer sen hizmet etmekte zorlanıyorsan sevgili kardeşim, yalvarırım size, Rabbi aklınıza getirin, Rabbi düşünün, onun sizin için ne yaptığını hatırlayın. Yani İsa Mesih hizmetini yapabilmesi için, sağlıklı bir şekilde hizmetini yerine getirebilmesi için her şeyini bir tarafa koyması gerekiyordu. Bizler de bize engel olan ne varsa onları bir kenara koymakla sorumluyuz. Belki burada bırakalım çünkü hayatta bitmez. İki noktayı ancak bitirebildik. İsa'nın iki eylemi üzerinde lütfen düşünün. İsa ayağa kalktı ve giysilerini bir kenara koydu. Yüreklerimizi eğelim. İçinde bulunduğumuz bu odanın bir hediye olduğunu düşünelim. İçinde bulunduğumuz bina bizim için bir hediye Tanrı'dan. Ve bu küçük sürü, bu küçük topluluk Tanrı'nın bir eseri. Bizler sadece o yapının birer küçük parçalarıyız. Bu küçük sürünün gelişip büyümesi için, sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, birey olarak, Rabbin çocuğu olarak ne yapabilirim? Yüreğime eğdiğimde onu düşüneyim. Ama ben bir şey yapmaya karar verdiğimde bana ne engel oluyor? Bana engel olan nedir? Kardeşlerime hizmet ederken niye ben yüreğimde acılık duyuyorum? Ya da neden kardeşlerime hizmet etmek benim için zor geliyor? Bu topluluğa hizmet etmek benim için zor geliyor. Bunları söylerken kesinlikle bir kişiyi hedef almıyorum. Ben de dahilim, hepimiz dahiliz. Yüreklerimizi eğelim, bir 30 saniye Rab yüreklerimizi hazırlasın. Eğer varsa ama içten ama dıştan dua edebilirsiniz. Sami de 30 saniyenin sonunda her zamanki gibi duayla toplantımızı kapatabilirim.